Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Peki biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvim yaprakları 23 Aralık 2021 Perşembe'yi Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Tüm dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Sağlıcakla köşemizde sizlerle olacağız. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer hocamız telefon hattımızda olacak. Bugün günlük yaşamımızda çokça istifade ettiğimiz bitkileri, bitkiler hakkında doğru bilinen yanlışları konuşacağız. Sakın kaçırmayın. Efendim programımızın ikinci bölümünde Çalışanların Dünyası köşemizde sizlerle olacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Bugün Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sözleşmelerinin çalışma hayatı açısından önemini konuşacağız kendisiyle. Sakın kaçırmayın. Güne Bakan başladı. Şimdi güzel bir müzik geliyor kulaklarınıza.
Bak birine, ben oldum da ne oldu sanki senin gibi birisine. İnşallah ol sen de böyle, aşık ol da bak birine, ben oldum da ne oldu sanki senin gibi birisine. yoktu. Olsaydı terk etmezdin beni. Terk ettin de ne oldu sanki? Bak buldum başka birini. Zaten sende insaf yoktu. Olsaydı terk etmezdin beni. Terk ettin de ne oldu sanki? Bak buldum başka birisini.
Sağlıcakla. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlıcakla köşemizle devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer hocamız var. Ömür hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle yine bu hafta çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bitkiler hakkında doğru bilinen yanlışlar. Doğru bildiğimiz o kadar yanlış var ki bitkilerle ilgili. Aslında yanlış kullanıldığında bu bitkiler zehir olabiliyor. Bizlere çok zararlı olabiliyor. O yüzden bu konu önemli. İsterseniz şuradan başlayalım sohbetimize. Bitkilerle ilgili tamamen bitkisel, hiç kimyasal yok algısı var. Bu doğru mu?
Evet, bu terminolojiyle sıklıkla karşılaşıyoruz. Tamamen bitkisel, hiç kimyasal yok diye bir pazarlama stratejisi herhalde.
Evet.
Aslında tıbbi bitkiler bilinenin aksine pek çok kimyasal maddeyi bünyesinde barındırıyorlar ve bu kimyasal maddeler sayesinde zaten etki gösteriyorlar. İçerisinde bu kimyasallar olmasa etkili de olmayacaklar. Ancak bizim sağlığımız için kullanabileceğimiz bitkilerde ya da bitkisel karışımlarda tek başına çok etkili kimyasal madde bulunmuyor. Bu ne demek? İçindeki pek çok maddeyle birlikte etki edebiliyor demek. Yani küçük küçük etkileri var. Onlar da bir aradayken ancak etkili olabiliyorlar. Hı hı. Mesela güçlü etkili kimyasal madde içeren bitkiler var. Haşhaş kapsülleri gibi. Morfin eldesinde kullanılıyor biliyorsunuz. Onlar mesela haşhaş kapsüllerinden çay yapıp içelim diyemeyiz. Onları tamamen morfin elde etmek üzere yetiştirilirler ve bu amaçla kullanılırlar. İşte ondan morfin, kodein, narkotin gibi tek başınayken de çok etkili olan maddeler içeriyorlar ve bu nedenle yetiştiriyorlar. Eskiden bu maddeleri elde etmek için kapsüller çizilip akan afyon sakızı toplanıp morfin gibi maddeler elde ediliyordu.
Hmm.
İşte suistimaller nedeniyle çizim yasaklandı. Kapsüller kuruduktan sonra toplanıp şimdi morfin elde ediyor ve güçlü ağrı kesici biliyorsunuz normal bildiğimiz ilaç olarak kullanılıyorlar. Yani buradan şöyle bir sonuca varabiliriz. Bitkiler iki tip kullanılabiliyor. Ya ilaç olabilecek saf kimyasal madde elde ediliyor ya da tek başına güçlü etkili kimyasal madde içermeyen bitkilerde ya ekstra halinde o bitki kişisel ilaç dediğimiz, işte ya da gıda takviyesi de o grup içerisinde sayılabilir, ya da çayı halinde kullanılabiliyorlar. Hmm. Yani bitkilerin içerisinde her halükarda kimyasal madde var.
Evet. Hocam bazen biz doğal denildiğinde göz çıkartıyoruz. Efendim sürekli tüketiyoruz, onun üzerine yükleniyoruz. Şöyle bir algı var, doğalsa zararsızdır. Bu ifade doğru mu? Doğal olan gerçekten zararsız mı?
Şöyle diyebiliriz, bitkilerin doğru kısımları doğru dozda kullanılmadığı takdirde zarar verebilir. Hı hı. Bitkilerin geleneksel kullanımdan geliyor olması önemli. Yani halk ilacı olarak kullanılanların doğru kısımları doğru dozda kullanıldığı takdirde zarar. Yani herhangi bir bitkiyi alayım, ben bundan işte şunun için yararlanayım diyemezsiniz. Geleneksel kullanım ne demek? Yüzyıllardır kullanılıyor anlamına geliyor. Bugüne kadar denenmiş, yararlı zararlı etkileri test edilmiş anlamına geliyor. Yani bugüne kadar herhangi bir zarar varsa biliniyordur diye düşünüldüğü için bitkinin o kısmı ve o amaç için, hangi etki için kullanılıyorsa o amaç için kullanılması gerekiyor. Bu tip bitkilerin doğru dozaj formunda ruhsatlandırılabilmesi için geleneksel kullanımdan geldiğinin zaten kanıtlanması gerekiyor. Hmm. Ya da ruhsat talep edilen endikasyonda, hangi endikasyon için kullanılacaksa bu, Avrupa'da 15 yıldır, diğer ülkelerde de 30 yıldır kullanıldığının kanıtlanması gerekiyor. Yani dost ahbap işi tavsiyeler anlamlı değil. Onun için evet, daha güvenlidir doğallar ama zararsızdır diyemeyiz. Yanlış dozda, yanlış kısmı kullanıldığı zaman, mesela bazıları tazeyken öldürücü etkilidir, kurutulunca etkilidir. O tür durumlarda söz konusu.
Evet. Bilinçlenmek, bilinçli olmak o kadar önemli ki bu bahsettiklerinizden daha iyi anlıyoruz. Faydalı diye kullandıklarımız ölümümüze sebep olabilir yanlış kullanıldığında, değil mi?
Tabii ki, evet.
Kıymetli hocam, bundan 2 yıl önce baharda şöyle bir doğaya çıktım arkadaşlarımla birlikte. Efendim şöyle bir baktım, etrafımda kekikler buram buram çok güzel kokuyor. Hemen yanımızda da poşetler vardı. O kekikleri topladık. Papatyalar vardı, papatyaları topladık. Eve geldim, şöyle bir kekik çayı demledim. O kadar güzel oldu ki, ama tabii doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım tam emin olamadım. Kendi bildiklerim usulünde yaptım. Tabii kitaplardan da okuduğum kadarıyla, demleme usullerini falan orada hatırımda kaldığı kadar yapmıştım. Keyiflice içtim. Şunu merak ediyorum, bitkileri doğadan kendimiz toplayıp sağlığımızı korumak için yararlanabilir miyiz?
Belki biraz önce söylediğiniz kekik için olabilir. Onu kendiniz toplayabilirsiniz ama zaten siz o kekiğin hangi cins, hangi türe ait olduğunu bilmiyorsunuz sanıyorum, değil mi? Bildiğinizi zannetmiyorum. Çünkü bir uzman göz bile çok kolay ayıramaz. Bitkileri kendimizin toplayabilmesi için bitkileri iyi tanımamız gerekir. Uzman göz bile bazı türleri ayırmak için bitki tayin anahtarından yararlanıyor. Yani birbirine çok benzeyebilir bitkiler ve içerikleri de biraz önce bahsettiğimiz kimyasallar aynı oranda bulunmayabilir ya da farklı kimyasallar taşıyabilir. Bunun için doğru bitki şart. Bu nedenle de bilimsel adının doğru olarak tespit edilmesi gerekir. Bitkilerin bilimsel adı Latincedir. Yani yerel isimlerin kullanılması karışıklığa ya da istenmeyen durumlara yol açabilir. Mesela ülkemizde Latince adı farklı olan 3 ayrı bitkiye de çördük adı veriliyor. Hepsinin farklı etkileri var ama piyasada satışı diyabete karşı diye satılıyor. Acaba doğru mu? Bundan emin olmak gerekiyor.
Emin olamıyoruz. Çok tehlikeli, evet. Emin olmak
çok tehlikeli durumlar olabiliyor. Mesela diğer örnek papatya demiştiniz.
Evet.
Mesela papatya için ben doğru türü kullanıp kullanmadığınızdan emin değilim. Çünkü papatya görüntüsünde farklı etkili bitkiler var. Tıbbi papatya soğuk algınlığı ve öksürükte etkili ama ona benzeyen gümüş düğümü adında bir bitki var. Bu migrende etkili. Yine papatyaya benzeyen bir başka bitki böcek öldürücü etkili. Yani burada hangi papatyayı kullandığınızı bilmeniz gerekir. Matrikarya, kamomille olması gerekiyor ki işte soğuk algınlığı, öksürük için kullanıyor olabilirsiniz. Bir de doğadan rastgele toplanan bitkiler ile istenen etkiye, kaliteye ya da güvenliğe ulaşmak da mümkün değil. Çünkü bitkiler yetiştikleri bölgelere göre farklı içeriğe ve farklı kimyasal madde miktarına sahip olabiliyorlar. Ve bu içerikler de eczacılığın yasa kitabı olan farmakopelerde belirlenmiştir. Yüzde oranları önemlidir. Üreticilerin de, yani mesela bitki satanların farmakope standartlarını sağlamaları gerekiyor. Aslında Ankara'da yetişen aynı bitkiyle Erzurum'da yetişen tamamen farklı içeriğe ya da oran olarak, miktar olarak farklı içeriğe sahip olabiliyor. Onun için tüm bunların göz önünde bulundurulması önemli.
Evet, bitkileri içiyoruz, kullanıyoruz, faydasını göremiyoruz. İşte diyoruz ki falanca uzman, falanca doktor şu hastalığa karşı şu bitkiyi tavsiye etti. Ben kullandım, işe yaramadı diyoruz. Halbuki hocanın, o uzmanın tavsiye ettiği bitki bizim kullandığımız bitki değil.
Evet.
Bu sefer işe yaramadığını söylüyoruz.
Evet, evet, öyle gerçekten. Yani kişinin kendi başına yapması biraz zor bu işi.
Evet.
Biz aslında yıllardır uğraşıyoruz ama pek hemen hop diye tanıdığımızı söyleyemeyiz. Mutlaka tayin anahtarı kullanıyoruz.
Aslında o topladığım papatyaları sinüzit için kullanmayı istemiştim. Tabii kullanmak nasip olmadı ama sinüzit için o özel papatya türü nedir? Hatırınızda var mı hocam?
Aslında şöyle, mesela sinüs, doğrudan sinüsler için kullanılmıyor ama o biraz önce bahsettiğim tıbbi papatya anti-enflamatuar özellikle, yani iltihaba karşı etkili etkisi var. Bu nedenle yine tıbbi papatya etkili olabilir ama sinüsler için tabii çok daha farklı bitkiler var.
Evet, Profesör Doktor Ahmet Saraçoğlu o papatyanın buharını burnumuza çekerek bir fayda sağlanacağını ifade etmişti, öyle hatırlıyorum.
Yani buğu halinde kullanmak bazı bitkiler için anlamlı olabilir. Uçucu yağ olan bitkilerin o tür etkileri olabilir ama sinüzit biraz farklı bir durum. Onlarla tamamen sinüziti yok etmek çok kolay
zor
değil.
Zor diyorsunuz.
Daha farklı uygulamalar evet. Gerekebilir.
Evet. Peki kekiğin kaç türü vardı? Geçtiğimiz programlarda anlatmıştınız ama hatırlamak adına kaç türü vardı kekiğin?
Kekiğin, yani bizim kekik olarak adlandırdığımız, bir kere sadece tür değil, 8 ayrı cins var.
Cins.
O cinslerin yüzlerce türü var. Çok var, çok fazla var.
Çok fazla.
Kekikle ilgili. Yani öyle birkaç tane tür değil.
Evet.
Sadece tür de değil, cinsleri de farklı.
Şimdi hocam, geleneksel bitkisel tıbbi ürün diye bir kavram var. Ve bunun yanında gıda tavsiyesi olarak piyasada bulunan ve aynı içeriğe sahipmiş gibi görünen ürünler var. Bunlar birbirlerinden farklı mı? Bir de aktarlarda satılan ürünlerden bahseder misiniz? Ne kadar doğal, ne kadar sağlıklı?
Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de sağlıklı yaşam ve hastalıklardan korunmak amacıyla kullanılan bitkisel ürünler iki ayrı kurum tarafından ruhsatlandırılıyorlar. Bir tanesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TİBCK diye kısaltabiliriz. Onlar geleneksel bitkisel tıbbi ürünleri ruhsatlandırıyorlar. Tarım ve Orman Bakanlığı da gıda takviyelerini ruhsatlandırıyorlar. İkisinin arasında şöyle bir fark var. Mesela diyelim ki ginkoyu ruhsatlandırıyor. Ginkgo biloba bitkisini ruhsatlandıracaklar. Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırdığı zaman endikasyon belirtebiliyor. Yani hangi amaçla, işte Alzheimer mı, kulak çınlaması mı, ne için kullanılacağını belirtebiliyor. Ama reklam yapması yasak. Kullanım amacı hastalıklardan korunmak ve hastalıkları iyileştirmek ve analiz şart. Yani Sağlık Bakanlığı ruhsat alması için TİBCK'dan mutlaka içeriğinin net bir biçimde belirli olması ve o dozda bulunması lazım etkili maddenin. Gıda takviyesi Orman Bakanlığı'ndan piyasaya çıkıyor, Tarım ve Orman'dan. Bu tip, gene ginkgo diyelim, bu tür ürünlerde indikasyon belirtilemiyor, yasak. Ama evet, bunlarda da reklam serbest. Gıdayı takviye etmek amacıyla, yani bir hastalıklardan korunma değil de gıdayı takviye etmek amacıyla kullanılır deniyor da, mesela ginkoyla gıdayı nasıl takviye edeceksiniz? Onu ben size sorayım.
Evet, güzel olur.
Orası biraz tuhaf bir durum. Analiz gerekmiyor Tarım ve Orman Bakanlığı'nda. Dolayısıyla bu geleneksel bitkisel tıbbi ürün ile aynı içeriğe sahip olduğu iddia edilse bile analiz yapılmadan piyasaya çıktığı için sahtecilikle karşı karşıya gelmek mümkün. Yani içine koydum der, koymayabilir çünkü analiz eden yok. Tekin benim yaptırdığım bir yüksek lisans tezinde biz bu Ginkgo Global'ları çalışmıştık, gıda takviyesi ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünleri. Gıda takviyesinin içerisine ekstra bir madde koymuşlardı. Yani ekstra yoktu. Ginkgo ekstresi yoktu içerisinde. Farklı bir madde koymuşlardı. Dolayısıyla istenen etkiye ulaşmak da mümkün değildi. Aktarlara gelince orada bazı sorular tabii aklımıza takılıyor. Satılanlar doğru bitki mi? Biraz önce bahsettiğimiz, evet, o Latince isimleri olan doğru bitki mi? Ne kadar süredir beklemiş orada? Açıkta mı kurutuldu? Kirlilik var mı? Öneriler doğru mu? Bütün bunlar soru işareti. Sonuç olarak doğru bitki kullanmak lazım. Doğru bitki kısmı, drok dediğimiz doğru bitki kısmını kullan. Yani her bitkinin her kısmı kullanılmıyor biliyorsunuz. Bazılarının çiçeği, bazılarının yaprağı, bazılarının kabuğu, mesela tarçının kabuğu gibi, papatyanın çiçeği, nanenin yaprağı gibi. Bir de farmakopeye uygunluk önemli. Yani standartizasyon, o bitkinin işte %2,5 ila 4 arasında işte şu maddeyi içermesi gerekir diye yazar farmakopeler ve piyasadaki ürünlerinde böyle olması şart.
Evet. Hocam bir de şu aklıma geldi. Aktarlarda bitkiler uzun süre raflarda kalabiliyor. İşte oranın, evet, saklama koşulları nasıl? Oda sıcaklığı ne durumda? Efendim o bitkilerin içerisinde mantar oluşabilir mi? Bakteri oluşabilir mi?
Tabii bu
da aklıma gelen sorulardan birkaçı. Aynı zamanda bunları üretici firma acaba muhafaza etmek adına koruyucu katkı maddesi kullanıyor mu? Bu da diğer bir soru.
Şimdi bitkilerde koruyucu katkı maddesi pek kullanmak mümkün değil. Ancak ürün haline gelmişse, o kapsül tablet formundaysa olabilir, ama biraz önce aklımıza gelen diğer sorular önemli tabii. Hijyenik durumlar, işte mikroorganizma üremesi, bunlar önemli konular. O açıdan güvenme konusunda belki çok çok iyi yapanlar vardır bu işi, ama öyle bir denetim olmadığı için her an tehlikeli durumla karşılaşmak da mümkün olabilir.
Satın alırken çok seçici, dikkatli olmak gerekiyor.
Evet.
Yine iş tüketiciye düşüyor burada.
Aslında Almanya'da eczanelerde satılır bitki. Öyle farklı yerlerde değildir. Doğrudan eczacı verir bitkiyi. O da işte hangi hasta saklayacağını bilir. Ona uygun teneke kutularda saklar, poşette saklamaz mesela. Ya cam kavanozdadır ya teneke kutusadır. Tür saklama şekilleri de önemli tabii ki, bitkinin dayanıklı olabilmesi ya da herhangi bir ters etkiyle karşılaşmaması için bunlar da önemli tabii ki.
Evet. Kıymetli hocam, geçtiğimiz programlarda sizinle ve Funda hocamızla yağları konuşmuştuk. Esansiyel yağ, uçucu,
evet,
yağ. Yine bunlara temas etmek istiyorum. Bu esansiyel yağ ve uçucu yağ aynı şey mi? Bunların arasında
aslında
nasıl farklılıklar varsa?
Evet, bunu çok konuştuk ama tekrar etmekte fayda var. Bu esansiyel yağ terminolojisi uçucu yağlar için yanlış olarak kullanılan bir terminoloji. Essential oil'ı Türkçe'ye çevirip esansiyel,
evet,
yağ demişler. Uçucu yağ bitkinin ilgili kısımlarından distilasyon ya da damıtma yoluyla ya da mekanik patlatma yöntemiyle elde edilen hoş kokulu ürünler, yağlar, uçucu yağlar. Esansiyel yağ farklı bir yağ tipi. Onlar sabit yağ, uçucu yağ değil. Bu niçin gereklidir? Bunun diğer adları da esansiyel, temel, zorunlu yağ olarak geçiyor. Bunlar uçucu yağ değil, sabit yağ. Mesela omega 3 ve 6 yağları da esansiyel yağdır. Uçucu yağ değildir onlar. Yani bu kadar kısaca anlatmış olayım. Birbirinden tamamen farklı yağlardır.
Evet. Bu ayrımı bilmek gerekiyor. Doğru kullanmak adına. Şimdi evlerimizde, iş yerlerimizde zaman zaman işte rahatlamak için, kendimizi daha iyi hissetmek için bitki çayları hazırlıyoruz, kullanıyoruz. Şimdi bitki çaylarını hazırlarken istediğimiz her bitkiyi bu karışıma ekleyebiliyor muyuz? Tüm çaylar aynı yöntemle mi hazırlanır? Bu konuda neler söylersiniz?
Bitki çayı hazırlanırken her bitki her karışıma konmaz bir kere. Hangi bitkilerin aynı karışımda bulunacağı ve hangi oranda olacağı da yine farmakopeler tarafından belirlenmiştir. Genellikle benzer bitki kısımları aynı karışımda yer alabilir. Mesela istisnalar olabilir tabii de çiçek ve kök aynı karışımda olmaz genellikle. Çünkü bunların hazırlanış yöntemleri kökün ve çiçeğin hazırlanış yöntemleri farklıdır. Çiçek, yaprak gibi narin kısımları olanlarla kök kabuk gibi sert kısımların çay yapma yöntemleri farklı. Bunun için de ne yapacaksınız? Tabii hepsini anlatmamız mümkün değil. Doğru kaynaklardan yararlanmak gerekiyor. Doğru kaynaklara bakarak hangi bitkiler hangi bitkilerle karışıyor, nasıl hazırlanması gerekiyor bunları oralardan öğrenmekte yarar var.
Evet, şimdi az önce bahsettiğimiz noktaya dönmek istiyorum. İşte aktarlarda satılan ürünler paketin içeriğine baktığımızda hem kök kısmı hem de çiçek kısmının bir arada olduğunu görüyoruz. Aslında evet. Bu yanlış değil mi?
Tabii ki. Yani zaten aktarlar karışım satamazlar, yasak. Tek bitki satmak durumundalar. Ve eğer bitkinin her kısmını içine koyuyorsa o da zaten yanlış. Hmm. Drop dediğimiz bir durum var. O drop dediğimiz kısım bitkinin etkili olan kısmıdır. Evet. Ve onun kullanılması gerekir.
Evet.
Doğru olarak
dönüp dolaşıyoruz kıymetli gerekir. Hocam. Dönüp dolaşıyoruz. Bilinçli tüketici olmanın ne kadar önemli olduğuna geliyoruz.
Evet. Gerçekten.
Evet.
Gerçekten
şimdi
öyle.
Süremizin de sonuna geliyoruz. Verimli kullanmak istiyorum süremizi. Bitkilerle tedavi konusunda piyasada pek çok kaynak var. Bu kaynaklar sizin gözlemlerinize, araştırmalarınıza göre doğru bilgiler içeriyor mu? Doğru kaynağa nereden ulaşabiliriz? Biliyoruz ki sizin de bu konuda kitaplarınız var. Biraz da kitaplarınızdan bahsedelim.
Şimdi piyasada biz inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Biz bu kitapları epey inceledik tabii ki. Mesela aynı bitkiyi eğer bu konunun uzmanı değilse kişi, uzman olarak kendini tanıtan ama gerçekte uzman olmayan pek çok kişi var tabii ki. O kişiler aynı bitkiyi bir sayfada farklı isimle, öbür sayfada farklı isimle, farklı etkiyle yazabiliyor. Ve bunu tabii ki bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, eczacı meslektaşlarımız farkında. Onlar bu konuda eğitim aldıkları için biliyorlar. Ama tabii ki onlar da eksiklerini tamamlamak, yenilikleri öğrenmek istiyorlar. Hem onlar hem fizyoterapi eğitimi verdiğimiz hekimler, doğru kaynağa ulaşabilme çabası ile doğru bilgilerin yer aldığı kitaplara ihtiyaçları olduğunu belirttiler. Ve sürekli de neden siz yazmıyorsunuz sorusu ile karşılaşıyorduk. Hani evet. Eleştirmeyin yazın şeklinde. Hı hı. Dolayısıyla biz de işte tıbbi bitkiler ve etkileri, işte endikasyona göre tıbbi çay hazırlama teknikleri ve pek çok kişinin ilgisini çeken bugün tıbbi ve aromatik yağlar ve aromatik sularla ilgili doğru bilgiye ulaştırmak için hem de toplumun da buna ihtiyacı vardı. Çünkü toplumun anlayacağı dilde ve bilimsel bilgilerin yer aldığı kitaplara ihtiyaç vardı. Bunlarla ilgili bir kitaplar yazalım dedik. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi herkes bulduğu her şeyi bilinçsizle karışım yapıp ve hazırlama yönteminin doğru olup olmadığını bilmeksizin çay olarak hazırlayıp içiyorlar. Dolayısıyla şu anda herkesin ulaşabileceği her kitaptan çıkan 3 kitabımız var. Bu kitaplar bir tanesi tıbbi çay reçeteleri kitabı benim yazdım. Karışım çaylar var içerisinde. A'dan Z'ye tıbbi bitkiler kitabı var. 6. baskısını yaptı. Tıbbi çay reçeteleri kitabı 2. baskısını yaptı. Bir de son çıkardığımız A'dan Z'ye Tıbbi Yağlar ve Aromatik Sular kitaplarımız var. Bu da ikinci baskısını yaptı. Bunlar çok kısa sürede baskı yaptılar. Demek ki topluma doğruyu verince de alıyormuş. Biz yani sürekli ekranlarda görünen kişiler olmadığımız halde kitaplarımızın bu kadar ilgi görmesi bizi gerçekten çok mutlu etti. Evet. Tabii bu kitapları yazarken de bilimsel kaynaklardan yararlandık. Hiçbir zaman öyle kafadan bu şudur benim bulduğum şeklinde değil de bilimsel kaynaklar ile bilimsel bilgi birikimimizi harmanladık ve sade bir dil kullanarak yazdık biz bu kitapları. Umarım herkesin yararına olur.
Evet. Hakikaten günümüz Türkçesiyle yazılmış bu kaynaklar çok değerli. Çünkü mesela İbn Sina'nın kitapları var, Kanun Fit Tıp elimde de mevcut. Anlamakta çok güçlük çekiyorum. Her ne kadar günümüz Türkçesine çevrilse de o içeriğindeki bitkileri anlamak, bulmak neredeyse imkansız. Fakat sizin kitaplarınız elimde mevcut. Tıbbi çay reçetelerinden bahsettiniz. A'dan Z'ye tıbbi yağlar ve aromatik sular. Bu kitap da bende mevcut. Tam bir başucu kitabım. Çok kıymetli. İstifade etmeye çalışıyorum. Dinleyicilerimize de buradan tavsiye ediyorum.
Çok teşekkürler, sağ olun.
Kıymetli hocam, sizinle bugün çok önemli bir konuyu konuştuk. Bitkiler hakkında doğru bilinen yanlışları. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya başka bir konuda görüşmek dileğiyle.
Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olunuz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer hocamız bizlerle birlikteydi. Bitkiler hakkında doğru bilinen yanlışları konuştuk. Güne bakan müzikte devam ediyor.
Ayrılık varsa yâre, ne çıkar bahtımızda? Ayrılık varsa yâre, sanma ki hikayesi şu titreyen dalların düşen yapraklara birden. Böyle bir kara sevda kara toprakla biter. Böyle bir kara sevda kara toprakla biter. Güzelliğin o ipek saçlarına dökülen akla biter. Böyle bir kara sevda kara toprakla biter. Böyle bir kara sevda kara toprakla biter. Böyle
Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan çalışma hayatına dair konuları konuştuğumuz Çalışanların Dünyası köşemizde devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin var. Sayın Zengin, merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, bugün sizinle Uluslararası Çalışma Örgütü'nün, kısa adıyla ILO'nun sözleşmelerinin çalışma hayatı açısından önemini konuşacağız. İsterseniz şuradan başlayalım. Evet. Uluslararası Çalışma Örgütü, bu kısa adıyla ILO, kurumsal olarak nasıl bir işlev görüyor? Bundan bahseder misiniz?
Şimdi Mustafa Bey, aslında Uluslararası Çalışma Örgütü üçlü bir saç ayağı üzerinden faaliyet yürütüyor. Burada hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin yer aldığı ve dünyada da şöyle biliniyor, çalışma hayatının Birleşmiş Milletleri olarak biliniyor ILO. 1919 yılında kuruldu ve o dönemde Birinci Dünya Savaşı'na son veren Versay Anlaşması kapsamında dünyada hani kalıcı bir barış oluşturabilmek için sadece sözleşmelerle barışın olmayacağını, özellikle sosyal adalet temelinde de inşa edilecek barışın kalıcı bir barışı getireceğini ifade ederek 1919 yılında kuruluyor. Tabii kuruluşun bir anayasası var. Bu hani çok geniş ama bu ayrıntılara girmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Bütün dünyada çalışma hayatına ilişkin temel standartları belirleyen ve belirlediği bu temel standartları da ILO üyesi olan ülkelerde sözleşmeler aracılığıyla çalışma hayatında uygulanmasını temin etmeye çalışan bir yapı, Uluslararası Çalışma Örgütü. Özellikle iş sağlığı, güvenliği, işte eşit işe eşit ücret, kadınların, gençlerin istihdamı, dezavantajlı gruplar dediğimiz kesimlerle ilgili çalışmalar, bütün bunlar ILO'nun temel görevleri arasında gördüğü ve buna ilişkin program ve projeleri yürüttüğü bir örgütten bahsediyoruz. Uluslararası yapısı var. Burada aslında ILO'nun temel olarak sizin sorduğunuz soruda ne tür bir işlev gördüğünü ILO'nun giriş anayasasında, ILO anayasasının giriş bölümünde bunu görüyoruz. Şöyle ki, üç temel hedef ortaya koyuyor. Yani evrensel ve kalıcı bir barış sağlamak için bunu sosyal adalet temelinde ulaşılabilir diyor. Yine herhangi bir ülkenin insancıl çalışma şartlarını sağlamaktaki başarısızlığı, kendi ülkelerinde çalışma şartlarını iyileştirme çabasındaki diğer milletler için engel oluşturur diyor. Üçüncü olarak da çok sayıda insan için dünyada barışı ve uyumu tehlikeye düşürecek ölçülerde adaletsiz, zorlu ve yoksullaştırıcı çalışma şartları söz konusu olduğundan bu koşulların çok hızlı bir şekilde düzeltilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi Mustafa Bey, bunları ifade ettikten sonra da yine ILO Anayasası'nın giriş bölümünde bunları sağlamak için neler yapılması gerektiğini de ifade eden 8 başlık var. Bunları söyleyip bu sorunuza cevabımı bitirmek isterim.
Tabii, buyurun.
Burada şöyle diyor, eşit işe eşit ücret ilkesi tanınmalı diyor. Bütün dünyada, bütün ülkelerde. İşte sendikalaşma özgürlüğü ilkesi tanınmalı. Çocukların, gençlerin, kadınların korunması gerekli diyor. Mesleki ve teknik eğitimin örgütlenmesi gerekir diyor. Yaşlılık ve malülük durumunda kişilerin hem koruma hem de kendi ülkeleri dışında çalışan işçilerin de korunması gerektiğinden bahsediyor. İşçinin işi dolayısıyla çıkabilecek sağlık sorunlarından, hastalıklardan ve kazalardan korunmasından bahsediyor. İş gücü arzının, yani çalışanların iş güçlerini iş gücü piyasasına arz edenlerin bu piyasanın düzenlenmesi, işsizliğin önlenmesi ve yaşamları için yeterli bir ücret sağlanmasından bahsediyor. Son olarak da günlük ve haftalık azami çalışma sürelerinin belirlenmesi ve dahil olmak üzere çalışma saatlerinin insani bir yaklaşımla düzene bağlanması gerektiğinden bahsediyor. Bütün bunlara baktığımızda aslında öteden beri çalışma hayatında temel olarak çalışanların beklentilerini sistematik halde ifade eden ve bunların da bütün dünyada uygulanması için gerekli çabayı gösteren bir kuruluş olarak Uluslararası Çalışma Örgütü'nü görüyoruz.
Evet. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun çalışma hayatı bakımından önemine değindiniz. İşte insanlar çalıştıklarında iş güvencesi isterler, hak ettikleri maaşı almak isterler, hatta haftalık ve yıllık izne ayrılmak isterler. Bu anlamda da ILO'nun katkısı var çalışanlara, değil mi?
Evet. Ya bu bahsettiğiniz zaten Mustafa Bey, çalışanların temel çalışma hayatından kaynaklanan hakları olduğu gibi temel insan haklarından da sayılıyor. Yani dinlenme hakkı, sizin bahsettiğiniz işte insan onuruna uygun bir ücret alma, çalışma hakkı, işinin güvencede olması, iş sağlığı güvenliği bakımından işinin yine güvenli olması çalışanların temel taleplerinden biri. ILO'da aslında bütün bunları dünya da bütün ülkelerde bir standart birliği şeklinde uygulansın diye çaba ve gayret gösteriyor.
Evet. Sayın Zengin, Uluslararası Çalışma Örgütü tüm dünyayı kapsayan bir örgüt. Çalışma hayatına dair sözleşmeleri var. Ve bir de bizim Türkiye'nin iç hukuku var. Şimdi Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel sözleşmeleri ve bunun iç hukuka etkileri neler? Biraz da bundan bahseder misiniz?
Evet. Şimdi 185 üye devleti var Mustafa Bey. Yani ILO'ya üye 185 üye devlet var. Her üye devletten 3 tane temsilci oluyor. Bunlardan bir tanesi hükümet temsilcisi, diğeri işveren teşkilatlarının temsilcisi, örgütlerinin, bir diğeri de emek kesimini temsil eden sendikaların temsilcileri buralarda görev yapıyor. Ve bu görevi yürütürken de Türkiye'de buranın üyesi ve uluslararası sözleşmeleri var. Bunun altına imza atıyor. Bu çerçevede baktığımızda hani Türkiye kaç sözleşmesini onaylamış? Şöyle baktığımızda Türkiye'nin toplamda onayladığı ILO sözleşmesi sayısı 59. Bu 59 sözleşmenin 5'i şu anda meclisten usulüne uygun olarak geçti ve yürürlükte. Diğer sözleşmelerde yürürlük süreci devam ediyor. Burada ILO'nun toplamda yani 189 sözleşmesi var Mustafa Bey. Bunun 8 tanesi temel sözleşme. Yani en önemli sözleşmeleri bunlar ve Türkiye bunların tamamını onaylamış. Bu şu anlama geliyor. Yani Türkiye ILO'nun temel sözleşmeleri dediği sözleşmelerinin tamamını onaylayarak bir iç hukukunun parçası haline getirmiş. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda uluslararası çalışma standartları bakımından ILO'nun sözleşmelerini onaylayan ve iç hukukunun parçası haline getiren dünyada önemli ülkelerden bir tanesi. Diğer yönetim sözleşmeleri var, 4 tane. Bunlardan 3'ünü Türkiye onayladı. Bir de teknik sözleşmeler var. Bunların sayısı da 177. Bunlardan da 48'ini Türkiye onayladı. Dolayısıyla Türkiye dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi bu temel sözleşmelerin tamamını imzaladığı gibi diğer teknik sözleşmelerinde önemli bir bölümünü onaylamış durumda. Tabii bunun iç hukuk açısından önemi nedir dediğimizde de bu milletler arası anlaşmalar ya da uluslararası sözleşmeler dediğimiz ILO sözleşmeleri de bu kapsamda. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Anayasamızın 90. maddesi var. Bu maddeye göre şöyle diyor, 90. maddenin son fıkrası: usulüne uygun yürürlüğe konulmuş olan milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Biraz önce bahsettik, ILO sözleşmeleri milletler arası anlaşmalar kapsamında değerlendiriliyor ve anayasamız bunu kanun hükmünde görüyor. Anayasanın devamında şu söyleniyor: bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine başvurulamaz. usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır.
Hı hı.
Yani şöyle somutlaştıralım Mustafa Bey. Diyelim ki Türkiye'nin onaylamış olduğu temel ILO sözleşmelerinden işte 98 nolu bir sözleşme var. Bu da örgütlenme ve toplu sözleşme hakkına ilişkin. Eğer bu sözleşmede verilen bir hak bizim mevzuatımızdaki herhangi bir anayasa hükmüyle çeliştiği durumda doğrudan bu ILO sözleşmesi, milletler arası anlaşmanın maddesi dikkate alınıyor, esas alınıyor. Anayasamızda bunu düzenliyor. Milletler arası anlaşma hükümlerinin esas alınacağını söylüyor. Bu şu anlama geliyor. Demek ki Türkiye'de özellikle çalışma standartlarını belirleyen ILO sözleşmeleri konusunda eğer mevcut anayasada bir çelişki ya da anayasada sözleşmeyle yasa maddeleri birbiriyle çeliştiğinde bu uluslararası sözleşmenin dikkate alınacağı söyleniyor. Bu anlamda da çalışma hayatına, iş hukukuna etkisi de çok açık bir biçimde anayasada düzenlenmiş.
Evet. Peki Sayın Zengin, programımızın son dakikaları içerisindeyiz. Son olarak merak ettiğim bir konu daha var. Ona da değinelim. Daha sonra vedalaşalım. Şimdi malumunuz koronavirüsle birlikte tüm dünya ülkelerinin ekonomileri derinden sarsıldı. İşte üretim durdu, kapanmalar oldu, daha sonra uzaktan çalışma sistemine geçildi. İşte yavaş yavaş ekonomiler toparlanmaya başlıyor. Bu ekonomik sıkıntılardan etkilenen ülkelerden birisi de Türkiye oldu, biz olduk. İşte bu son zamanlarda yaşadığımız sıkıntılar da bunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Şunu merak ediyorum, ülkemizi çalışma hayatı bakımından değerlendirdiğinizde uluslararası normlar bakımından nasıl bir durumda?
Şöyle, tabii Türkiye G20 içerisinde yer alıyor. Yani dünyanın 20 gelişmiş ülkesi arasında yer alıyor. Yine dünyanın en büyük 20 ekonomisi içerisinde yer alıyor. Biraz önce sizinle birlikte saydık Mustafa Bey. Türkiye, ILO'nun temel sözleşmeler dediği bütün sözleşmelerini imzalamış, yürürlüğe koymuş bir ülke. Dolayısıyla ILO'nun üyesi bir ülke ve bu anlamda değerlendirdiğimizde Türkiye'nin gelişmiş bir ülkenin standartları bakımından çalışma hayatında da iyi bir yerde olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla Türkiye özellikle iş gücü piyasaları, genç bir nüfus olması, eğitimli bir nüfusa sahip olması, önünün açık olması, son dönemde özellikle büyüme rakamları, ihracat odaklı bir ülke olması, yeni bir ekonomi modeline geçmesi Türkiye'nin hem ekonomik bakımından üst liglerde olduğunu hem de çalışma hayatı, çalışma şartları bakımından da üst liglerde yer alacağını gösteriyor.
Peki. Sayın Zengin, verdiğiniz bu önemli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Süremizin, yayınımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya başka bir konuda buluşmak dileğiyle sizlere veda ediyoruz.
Teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.
Sağolunuz, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerle birlikteydi. Bu hafta kendisiyle Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sözleşmelerinin çalışma hayatı açısından önemini konuştuk. Efendim, böylelikle Güne Bakan'ın bugün de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte, Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde biz yine mikrofon başında yayında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Güne Bakan.